Ayrım 7. Bitti. Pekmez'in gidişi netlik kazanınca kafasını ütüleyip kendimi depresyona sokmayayım dedim. Son günlerimizi çok güzel geçirmek için canla başla uğraştım. Kal demedim. Darlamadım da saldırmadım da. Bir de nedense içimden bir ses paso gitmeyecek deyip duruyordu. Böylece gezdik, tozduk, pes oynadık, gitmekten filan bahsetmedik. Sadece İstanbul'a geldiğinde böyle yaparız, şurada yaşarız, sana benim oradan iş buluruz gibi vaatlerde bulunuyordu bana. Oradan buradan iş başvuruları yaptık benim için. Derken son gün geldi çattı. Hala o zamana kadar gitmeyecek kafasındaydım. Ama son an gelince yaka paça tutuştu bende. Bari dedim son dakika aklına gireyim, korkutup onu her an senden ayrılabilirim sinyalini vereyim. Oturdum bir güzel söyleyeceklerimin provasını yaptım. Uzak mesafe ilişkileri bilirsin, hiç yürümez. Bilmiyorum biz ne olacağız. Ben istemez miydim dizinin dibinde kalayım ama olmuyor bazen. Hem ayrılmak zorunda değiliz ki, tarifeli hatları araştıralım bir. Belki de ayrılık ikimiz için de daha iyi. Evet evet, ayrılmalıyız. Lütfen ağlamayı keser misin? Dünyanın sonu değil bu tatlım. Hadi kendine gel, kalp krizi geçiriyor numarası yapma. Bak korkutuyorsun beni. Bütün göt kalkıklığımla sabahın bir körü evlerine gittim. Ben bunları söyleyeceğim, bu da son dakika gitmekten vazgeçecek falan diye düşündüm, artık ne yaptım. Şimdi gel gör bana, yeminle bilmiyorum. Bir gittim ki eşyalarını falan topluyor, öyle görünce ona kahroldum ya, orada dank etti. Burada piç gibi kalacağım, çocuk gidiyor, ne bok yapacağımı bilmiyorum, yapayalnızım, bütün kısmetlerimi kapadım. Allah'ım ne yapmalıyım, sen bana akıl ver. Gitmesin diye yalvarayım mı? İşi gücü bırakıp ben de ardından mı gideyim? Bunların hepsi kafamdan geçip dururken çocuğun karşısına geçtim. Ellerini ellerimin içine aldım. O soğuk, o anaç, o boktan bakışlarımla gözlerimi dikerek ona. Mesafe girdiğinde araya sürmez bu ilişki, bunu biliyorsun. Boşuna deneyerek birbirimizi yıpratmayalım. Güzel bir şey yaşadık, burada bitsin dedim. Gülümseyerek cevabını bekledim. Bu da sanki biraz sağa sola... Doğru kaykılsana demişim gibi, tamam dedi. Salak ya, bu sözün anlamı ben senden ayrılmak istemiyorum. Bu işi yürüteceğine dair bana söz ve gaz verdir. Ama NATO kafa NATO mermer, anlamadı. Gayet de, tamam peki sen bilirsin dedi ve götünü dönüp eşyalarını toparlamaya devam etti. Ben ne yapayım, hiç böyle bir cevap beklemediğimden kaldım öyle mal gibi. Çocuğun odasındayız, bana arkasını dönmüş, dolabın içinde bir şeyler arıyor. Az önceki dediğimi şaka, şaka yaptım desem olmayacak. O hiçbir şey olmamış gibi eşyalarını toparlamaya devam etti. Kalktım, evden çıktım gittim. Diyorum bile demedim. Sonra da beni hiç aramadı. Dün gece otobüse binmiş olması lazımdı, aramadı. Bugün aramadı ve hiç aramayacak. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Sadece boşlukta dibe doğru gidiyorum sanki. Bir kez daha anladım ki hayat çok orospu. Bu işin... İşvesi, cilvesi, parasını alana kadar sürüyor. Sonra giren çıkan filan fark etmiyor. Kimisinden çok zevk alsa da sonuçta hepsi aynı deliğe giriyor. Hayatımın müziği pop oldu, ondan hep böyle bok oldu. Teoride pekmezi ben terk etmiş olsam da pratikte terk edildim. Şöyle hayatıma giren adamlara baktığım zaman olayların hep bu şekilde geliştiğini görüyorum. İlk terk edilmem Almancı bir züppe tarafından gerçekleşmişti. Çocukluktan ergenliğe geçtiğim yaz tatiliydi. Biciklerimin kayısı kadar olmuştu ama ben farkında bile değildim. Hala tas oynayalım mı kafasındaydım. Bu çocuk o yaz Almanya'dan birinin akrabası olarak gelmişti. Ama ben nasıl aşıktım ona, nasıl? Öl desin ölürdüm o derece. O kaş, o göz, o Almancı tavır, Allah'ım Amerikan tıraşı saçları, fanilayla sokağa çıkması filan öldürüyordu beni. Mahallenin erkekleri bir oyun bulmuşlardı. Street Fighter var ya, onun mahalle versiyonu. Bir yuvarlak içinde kavga ediliyor ama dokunmak yasak. Dokunmadan birbirine karate hareketleri yapıyorsun. Çizgiden çıkan yeniliyor. Ben Chun Li'ydim. Serkan diye bir bebeğiyle dövüşüyorduk. Akrobasi hareketlerimi gösteriyordum. Bebe çizgiden çıkmıştı ama inatla çıkmadım ben ya diye bas bas bağırıyor, beni itiyordu. Sonra eliyle mememi bir tuttu. Vik vik dedi bir de piç. Herkes bir gülmeye başladı. Puka'nın memeleri çıkmış diyerek. Allah'ım o nasıl bir utançtı. Yarıl yer yarıl, ben öleyim orada dedim. Eve doğru koşmaya başladım ama o kayısılar bana nasıl ağır geliyordu. Fark etmediğim memelerim sanki 25 kilo olmuşlardı. Taşıyamıyordum. O kadar ki apartmanın merdivenlerinden çıkarken ellerimle tutuyordum. Hemen eve attım kendimi. Sanki insanlar beni takip edecekler, memeleri var diye beni yakacaklardı. Kendimi orta çağdaki cadılar gibi hissettim. Artık dışarı çıkamazdım, taso oynayamazdım. Ben artık memeleri olan biriydim. Erkekler beni asla aralarına almayacaktı. Almancı aşkım suratıma bakmayacaktı. Gerçi o zaten bakmıyordu, pek bir burnu havadaydı. Tetris'i vardı, onunla takılıyordu. Sırf çocukla yakınlaşabilmek adına babam Tetris alsın diye 3 gün banyo temizlemiştim. Babamın Tetris'i aldığım gün çocuğun hevesi kaçmıştı. Ben pasa o Z harfini yerleştirmeye uğraştım günlerce. Sırf o Tetris yüzünden Z harfinden nefret ettim. Bizle beraberken falan hep Almanca kelimeler araya sıkıştırıyor, anlamıyor, ben anlamıyor deyip duruyordu. Bildiğin de Kerro'ydu ha, zincirlerle falan geziyordu. Bize orada hava basıyordu. Ama olsun, aşk bu. Kime, ne zaman, nasıl olacağı belli olmadığı için o bir Sara, ben bir Musa olabilirdik. Neyse işte, o dönem babama taşındığımızdan meme nasıl çıkar, regli nedir hiç bilmiyordum. Kendi kendime dedim ki, bu odadan hiç dışarıya çıkmayacağım. Artık insanların yüzüne bakamazdım çünkü benim memelerim vardı, normal biri değildim. En yakın arkadaşım kız kardeşimdi, o da sopa gibiydi, hala da sopa gibi. Bende ise iki kayısı, lanet olsun dedim. Her şey bir gelgit içerisindeydi sanki. Duygularım allak bullaktı. Bir taraftan ağlayıp yok olma isteği, diğer taraftan coşma güdüsü. Açtım Süper FM'i, çıkan Nilüfer şarkılarına ağlamaya başladım. Benim için hayat bitmişti. Bütün mahalle memelerim olduğunu öğrenmişti, popülerliğim gitmişti. Zaten annemin yanında yaşarken ezik bir çocuktum. Babamın yanına taşınınca yeni bir hayata başlıyorum diye kendimi toparlamıştım ama o kayısılar da bunu bozmuştu. Kardeşimi odaya falan almayınca kızcağız kapının önünde oturup ''Ağlama lütfen, bulaşıkları ben yıkarım, ağlama'' diye yalvarmaya başladı. Akşam babam işten eve geldi. Adam memelerimi fark etmesin diye onları muz çorabımla bağlayıp tişörtümü giydim üstüme ve geceyi öyle geçirdim. Ertesi gün biraz daha kendime geldim ama yine de mahallenin çocukları arasında karışacak gücüm yoktu. O yüzden bizim apartmanda benle aynı yaşlarda olan bir kızın evine gittim. Kızın memelerine bir baktım, lan benimkiyle aynılardı. Allah'ım, tek sorunu olan ben değilmişim diyerek kıza sarıldım. Üstündeki iğrenç sütyeni gösterdi bana. Bir de onun Birgül adında 20 yaşında bir ablası vardı. Karıda bir basen vardı, yemin ederim benim bütün bedenim kadardı. O zamanlar bana 20 yaş nasıl erişilmez, nasıl harika gelirdi. Hiç 20 yaşında olacağımı hayal edemezdim. Birgül abla benim için dünyanın tekerine çomak sokmuş, her şeyi bilen biriydi. O iki aile başlayan bir yaşa gelmişti çünkü. Oysa şimdi 20 yaşındaki biri çocuk diye düşünüyorum. Neyse işte, o geldi, böyle iki mıncırdı memelerimizi. Aa, bakın bunlara kase koyun, o kadar olsunlar diye bize çorba kasesi getirdi. Ay dedim, yok ben istemem çorba kasesi, gittim çay tabağı bastım. Sonra kız bize memelerin her kapıyı açtığı hikayeler anlattı. En güzel kadının göğüslerinin olduğunu, erkeklerin aslında göğüslerimizle ilgilendiklerini, bir kadının göğsü var diye değil yok diye intihar etmesi gerektiğini söyledi. Beynime nasıl işlemişse kızın anlattıkları, kalktım gittim mutfağa, salata kasesi bastım memelerimi. Sonra memelerle uyumanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim için eve gidip çorap koydum ve onlarla yattım falan. Aynaya bakıyordum. Bir gün önce bana varil gelen bicikler şimdi gözüme ufacık gözüküyordu. Bütün gün kendimi gaza getirdim. Birgül'ün dediklerini de düşündüm. Bir süt yenim olmadığı için atletimin içine çorap koydum, alttan da lastikle bağladım. Lambada eteğim, önünde yes, arkasında no yazan tişörtüm, boncuklardan yaptığımız çiçekli bilekliklerim ve 95'lik memelerim ile artık dışarıya çıkmaya hazırdım. İşte şimdi dünyanın en seksi kızıydım. O Serkan denen hıyar memelerimi vikviklese bile bir sorun olmayacaktı çünkü hissetmeyecektim. O Almanyalı çocuk benim farkıma varacaktı çünkü Almanyalarda bile benim kadar seksisini görmüş olamazdı. Öyle bir kendime güvenim vardı ki Musti beni görse klibinde oynatırdı. Üstelik artık Taso ve Street Fighter'da da oynamayacaktım onlarla. İlk planım onlar oynarken karşılarına oturup "Hah, çocuksunuz siz" diye gülmekti. Sonra Almanyalı bebe yanıma gelip, evet onlar çok çocuk, sen çok olgunsun. Bir kere memelerin var, Yonca Evcimik gibisin, benimle evlenir misin? Diyecekti. Aynaya son kez baktım. Kızım Puka, Allah kahretsin seni, çok harikasın lan sen, dedim. Kahvaltı yapmak için mutfağa gittim. Babam benimle karşılaşınca güldü. Çocukluğumun içine annem, ergenliğimin içine babam sıçtı zaten. Ne yaptın kızım kendine? Çıkar şu içindekileri, Allah ne yapmasın seni. Ne? İçimde bir şey yok. Kim sana öğretti bunları? Ne koydun oralarına? Oralarımda bir şey yok be. Sana ne hem ya? Sen gitsene işe. Odana git. Adam gibi çıkar o zımbırtıları, beni delirtme. O öndeki koca dişini kırarım senin. Öldüreceğim kendimi olacak. Öldüreceğim, yemin ederim öldüreceğim. Kızım saçmalama, soytarı gibi olmuşsun. Deli deli iş yapma. Kalktım gittim odaya. Pusuda babamın işe gitmesini bekledim. Çıkarmadım tabii memelerimi. Onlar benim silahımdı çünkü. Pencereden gittiğini görünce ben hop arkasından sokağa çıktım. Önce karşı komşuyla karşılaştım. Kadın aynı babamın tepkisini verdi. Başta götüyle güldü. Sonra kalktı bana memelerimin zamanla kıvama geleceğini ve benim yaştakilerin böyle memesi olmasının imkanı olmayacağını açıkladı. Ardından da Birgül abla geldi ve o da anlattı durdu. Ben ise hala ikna olmamıştım. O esnada Birgül'ün kardeşi gelerek bana acı haberi verdi. Almanyalı bebe memleketine dönmüştü dün gece. Yıkıldım, doldum kaldım. Çorapları atletten çıkardım, iki elimle merdivene oturdum. Yaşadıklarımız bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Kovalamaca oynarken elimin beline değmesi, saklambaç oynarken aynı yerde saklanmak için onu bir sapık gibi takip etmem, Street Fighter oynarken dokunmaca yasak olmasına rağmen onun üstüne düşmem ve ardından attığımız kahkahalar, sonra bana bakıp oha dişe bak katır gibi demesi, dansa davet oynarken bir defasında beni kaldırması. Artık olmayacak mıydı? Ne yani? Benim bu ülkeden, ailemden uzaklaşıp kaçma güvencem olan Almancı çocuk bana veda etmeden gitmiş miydi? Ben ne yapacaktım şimdi? Nasıl yaşayacaktım? Artık hayatın bir anlamı yoktu. Memelerimin de. Bu aşk da başlamadan bitmişti işte. Kader bizi ayırmıştı. Kafamın içinde bir şarkı çalıyordu. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Seni deli gibi bekledim gidenlerden. Ve o gün bugündür ne zaman birinden ayrılsam hep o aynı şarkı kafamın içinde çalıp durur. İçime kaçan İbrahim tatlı sesle sesleniyorum sana. Daha yeni boktan bir aşk yüzünden depresyondan çıkmışken şimdi işin yoksa sar başa hikayeyi. Tek istediğim şey uyumak deliler gibi, sonra hop uyandığımda böyle çor çocuk sahibi bir hatun olmak. Of, tam birini buldum derken herif kaçtı gitti resmen ya. Bence en boktan yaş 25 yaş. Bazı şeyler için çok erken, bazı şeyler içinse çok geç. Ayrılık acısına çare olan maddeleri sıralayan Kozmo dergilerinin ise götüme kaçan ücretleri dışında hiçbir faydaları olmuyor maalesef. Kursa gidin, yeni ortamlara girin filan diyorlar mesela. Nasıl olacak bunlar? Zaten sabah 9, akşam 8 bir işim var. Sadece bir gün izinliyim. O izinli olduğum gün de kaşımı bıyığımı alayım. Yoksa şarap tadım kurslarında entelektüel ama koltuk altı kıllı kadın seven adam mı arayayım? Yeni bir dil öğreneyim desem işten çıktıktan sonra fındık kadar olan beynime bir boku sokamam ki. Ha, zaten kursların parası da maaşım kadar olduğundan çok istesem de olmaz. Arkadaşların arkadaşlarıyla tanıştırdığı çocuklarla takılayım desem, benim kaltak arkadaşlarım neleri var neleri yok kendilerini sakladıkları için anca çerçöpü benimle tanıştırırlar. Yok sağ olsunlar, almayayım ben de onları. Bir de ben ancak çok yakınımdaysa aşık oluyorum. Aynı sınıf, aynı iş yeri, aynı apartman. Aşık olacaksam yakınımda olmalı. Şu ana kadar da hep böyle oldu zaten. Bir şekilde aynı mekanı paylaşmak zorunda olduğumuz kişilere hissettim en derin aşklarımı. Hal böyle olunca en kolay çözüm geceleri cenin pozisyonunda yatıp sabahları gözyaşı içerisinde uyandıktan sonra mala bağlanmış bir biçimde ortalarda dolanmak oluyor. İşte bugünlerde yaptığım tek şey bu. İş yerinde zaten pekmezin yokluğu o kadar koyuyor ki klozette oturup hüngür hüngür ağlıyorum. Masasına bakıp bakıp ağlıyorum. Aslında sadece ona da ağlamıyorum. Arada ondan önceki için de ağlıyorum. Ağlama olayını o kadar abarttım ki geçen sabah işe giderken Ayı Yogi ve Çetesi çizgi filmini görünce bunların gemisinde tuvalet yok. Ayı da olsa onlar da bir canlı.
Neden hak ettikleri muameleyi görmüyorlar? Bunlar nereye sıçacak diye işe gidene kadar ağladım. Tam birinden hoşlandım demiştim, o da gitti. Ve benim İzmir'e ilk geldiğim anlarda yaşadıklarımı tekrar etmeye gücüm bu kez yok. Maalesef ben böyle biriyim. Hayatımda hiç yalnız kalmadım. Ve yalnız kalma korkusu yüzünden de sevgilim olduğu dönemlerde bana yapılan her boku eyvallah dedim. Olmuyor, hayatımda bir erkek yoksa ben adım atamıyorum. Oysa gayet güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, adamlara maddi yönden ihtiyacı olmayan bir hatunum. Ama hayatımda mutlaka biri olmalı. Yoksa direkt İbrahim Tatlıses modunda ömrümün kalan zamanını bütün hayatıma girmiş olan erkekler için ağıt yakarak geçiriyorum. O yüzden bu sefer en azından bunun farkında olduğum için hemen radarları açayım dedim. Tecrübeler yeni hatalar yapmayı engeller mantığıyla kendime hemen 2 dakikada sevgili bulmaya karar verdim. Bundan önceki ilişkim bittiğinde çivi çiviyi sökmez, yalan o işler demiştim. O kadar bekledikten sonra ne oldu? Babayı aldım. Az önce üstümü değiştirirken göğsümün altında bir kalem koydum. Sarkıp sarkmadığını kontrol için. Eğer kalem yere düşmez ve iki etin arasına kalırsa senin meme artık memelikten çıkmış demektir. Oh, binlerce şükür Rabbime. Hala Madonna gibiler. Dik yürekli ve cesur. O kadar tırsıyorum ki yaşlanmaktan, çirkinleşmekten, kırışıklıklarımın olmasından. Bir gün olacak biliyorum ama ben o günü mümkünse asla görmeyeyim. En büyük korkularım arasında balon şişirmek, gözüme iğne batması ve yaşlanıp çirkin bir kadın olmak var. Hemen durum analizi yapmak için aldım elime telefonu ve düşün Puka, kim sana asılıyor bu aralar? En azından iş at, egonu tahmin et. Yoksa bu depresyonu yemek yiyip saçlarını değiştirerek geçireceksin dedim. Sonra da bu Ankara'da, bu Antalya'da, bu evlendi, bu ter kokuyordu, bu eski sevgilimin arkadaşı, bu çok çirkin, bunun parası yok, bu yalnız yaşıyor ve hemen eve gidip düzüşelim ayağına geçecek. Bunun kulaklarına bir kere kir gördüm. Bu kim acaba? İsmi güzelmiş diye bir kişiyi yedekleri aldım. Halen kanala gelip giden, Amerika'da büfe işletmiş, şimdi bizim de sponsor olduğumuz futbolla ilgili bir şey organizatörlüğü yapan, uzun boylu, kumral, yakışıklı bir çocuktu bu. Epeydir yalanıp duruyordu peşimde. Bir bakalım, tartalım, ölçelim, biçelim. Bir umutla belki olur dedim ve hop çocuğa işle ilgili olmasına rağmen alakasız bir şeyden mesaj attım. Çocuğun okur okumaz direkt keklik yemi yuttu diyebileceği bir mesaj yani. Öyle böyle derken bütün gece çocukla mesajlaştık durduk. Bu hafta içinde kesin bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu arada böyle bir karar almamın bir nedeni de hala pekmezin aramamış olmasıdır. Ararsa diyeceklerimi kağıda bile yazdım ama aramadı puşt. Allah'ım, karşıma erkek çıkarmayacaksan, bu da olmayacaksa ne olur pekmezi geri yolla. Bir bok yedim, hayvanlık ettim, çocuğa bitti dedim. Ya da bana bir işaret çak, ben gideyim İstanbul'a. Ama kısa sürede yap. Zaten anlamıyorum, lap diye zamanı geçiriveriyorsun. Yarın gözümü açtığımda evde kalmış çirkin, yaşlı bir kız kurusu olarak uyanmaktan çok korkuyorum. Bazen çivi çiviyi sökmüyor, daha da duvara işliyor. Futbolla ilgili dandiri dündürü bir şeyler için sponsor olduğumuz bebeyle dün buluştuk. Aslında yemeğe gidecektik ama ben geç çıkınca ertelememek için bir şeyler içmeye karar verdik. İlk başta çocuk çok hoşuma gitti. Bana hiç nereye gidelim diye sormadı. En nefret ettiğim sorudur bu. Çünkü erkeğin kendine güveni olmadığını gösterir. Hiçbir şey söylemedi. Bindik arabaya. Seni çok beğeneceğim bir yere götürüyorum dedi. Sadece şarapların olduğu bir mekana girdik. Burayı biliyordum ama hiç girmemiştim. Ne de olsa tek bildiğim şaraplar 10 ile 20 lira arasındakiler ve 20 ile 30 arasındakiler. Geri kalanı beni alakadar etmiyor. Bu hangi şarabı içeceğimi de kendi söyledi. Kontrolcü erkek. Bayılırım ama sadece ilişkinin başında. Erkek dediğin öyle olacak. Erkek işte, adı üstünde. Şaraplar hakkında o kadar çok şey biliyor ki sürekli konuşuyor. Bir erkeğin benden çok şey bilmesi hep hoşuma gitmiştir. Eğer birinden hoşlanmışsam mutlaka yanında salak kız numarası yaparım. Bahsettiği her şeyi ilk kez duymuşum gibi gözlerimi açarak dinlerim ve ne kadar çok şey biliyorsun diyerek götünü tavan yaparım. Gecenin başında da aynen böyle yaptım. Anlattığı her şeyi gözlerim açık, aptal bir gülümse ve hayranlıkla dinledim. Lakin sonra bir şey oldu. Burnuna dikkatlice bakınca o da ne? Kılcal damarlar. Kıpkırmızı ince çizgiler gözüme bir batmaya başladı. O kadar çirkin geliyorlar ki çocuk kocaman bir kılcal damara dönüştü sanki. Herif buram buram para kokuyor. Bu kılcal damarlar alınmaz mı? Bir tamiri yok mu? Diyorum. Başka yere odaklan diyorum. Yok olmuyor. Gözüm gidiyor yine. O buruna takılıyor. Çocuk fark etti. Burnunu filan siliyor ama kılcal damarlarından rahatsız olduğum da denmez ki. O kılcal damarlar büyüdü, büyüdü, beni hapsetti. Az önce prensim olabilir dediğim erkek bir anda salağın tekine dönüştü. Bir insan sürekli konuşur mu? Duyan da Amerika'nın en büyük lokantasının sahibiydi zanneder. Eminim dandik bir döner büfesi vardı. Şimdi gıcık oldum ya, bu kez başladı bende bir aşağılama. Eğer bir erkekten hoşlanmamışsam onu aşağılarım, bilgiçlik taslarım. Allah bana öyle bir yetenek vermiş ki bilmediğim konular hakkında saatlerce konuşabilirim. Ya bir defasında kimya ile ilgili oturdum, 2 saat konuştum. Kimya element melement falan bildiğim tek şey lisede öğrendiklerim oysa. Onda da dersi bile dinlemediğim için nasıl o kadar lafı bir araya getirdim, kendime şaşırdım. Orada otururken de ne söylediyse bana tersini savunmaya başladım. Bir ara Bekir Coşkun'u bile savundum. Düşünün artık. Gıcıklık değil mi? Görgüsüz olduğunu da suratına söyledim. Biraz da alkolün etkisiyle gıcık oğlu gıcık bir kız oldum. Halim, tavrım, el hareketlerim beni bile tiksindirdi. Ama onu da sinir etmiş olmaktan büyük bir haz aldım. En sonunda karşıma çıkan 10 erkekten 9'unun iltifat için söylediği o sözü söyledi. Bu söz tabii ki sadece bana özgü değil. Hayatının bir döneminde yalnız olan her kız bu lafı duymuştur. Bir de seni kimse almazsa ben alırım diye yavşak yavşak espri yapan heriflerle herkes en azından tanışmıştır. Ay mümkünse ölün siz. Tüketin o nesillerinizi. Ha ne diyordum, kalktı bu. 1 numaralı klişeyi pat diye söyleyiverdi. Senin gibi bir kızın nasıl erkek arkadaşı olmaz? Şaşırıyorum. Bunun cevabı çok basit canım. Senin cinsini sadece başta etkileyebiliyorum. Sonra benden olabildiğince kaçıyorsunuz. Sanki size kızgın iğne batırıyorum. Ama bundan böyle sevgilim olan erkeğin poposuna gece yatarken o boğalara mühür mü ne o şeyden vuruyorlar ya, ben de ondan vuracağım. Bakalım kaç canlının hayatının içine sıçmışım. Poposunda pukanın malı yazan bir çocukla tanışırsanız bilin ki geri zekalının tekidir. Bedenen az kullanılmış, beyin olarak çökertilmiş bir bünyeye sahip bir insan evladıdır. Böyle deli gibi gıcık gıcık davrandıktan sonra bir dur dedim. Puka ne yapıyorsun? Adamın kılcal damarı var diye utanmasan öldürüp körfeze atacaksın. O sana iyi karıya bak katır gibi dişi var diyor mu? Ne ayıp dedim. Hem çocuk gayet kibar, sahiplenici falan bir bebe. Bir sakin ol, bir dur. Gerçi hoş bu salağın kesin bir kız arkadaşı da vardır. Yani bunu boşta bırakırlar mı hiç sansar tipli kadınlar? Yolda soda istedim, bir büfede durdu. Almaya gittiği sırada sütyen askımı arka koltuğa attım. Eğer kız arkadaşı falan varsa sütyen askımı görüp ayrılır belki diye. Ara sıra gelen arıza halim geçerse en azından yedeğimde beklesin çocuk. Beni eve bıraktı, anladı ondan hoşlanmadığımı. Aslında sorun tabii ki kılcal damarlar değildi, o sadece işin bahanesiydi. Senin için güzel bir gece olmadı sanırım, bir hatam olduysa özür dilerim dedi. Ben de özür dilerim vallahi ama olmadı, ne yapayım. Belki sonra erkeksizlikten ölürsem ararım ama ben yine de seni şimdi pekmezin yasını tutmaya devam edeyim.